Ayrım 52, sayfa 645. Şubat İstanbul parklarında ilk domurcuklarını açarken sona yaklaşıyordu. Maru, Vartan'la kurmak zorunda oldukları birlikteliğin karşılıklı saygının ibaret olmasının bir arkadaşlığı nasıl azalttığını üzülerek görüyordu. Onlar dost ve en içten hissettikleri şeyleri birbirleriyle paylaşmayı başaran iki insandılar. Konuştukları konu sona ermeden önce susmamışlar, birbirleriyle saatlerce konuşmadıkları tek bir gün bile yaşamamışlardı. Biri diğeriyle bu tarz bir ilişki içinde endişelerini, sevinçlerini, rüyalarını güveni paylaşmışlardı. Birinin diğeri için ne kadar önemli olduğunu göstermeye hizmet eden iltifatlar, söz vermeler ve itiraflardan. Artık bütün bunlardan geriye hiçbir şey kalmamıştı ve Maro böyle bir ilişkiyi bir kere daha kurup kuramayacağını ve ne zaman kurabileceğini bilemiyordu. Söylenmemiş çok şey doğru sözü engelliyor ve onu susmanın örtülü bir şeklinden başka bir şey olmayan yüzeyselliğe ve nezakete mahkum ediyordu. Maro bundan her şeyden önce kendini sorumlu tutuyordu. Kendisiyle birlikte taşıdığı sır bir türlü kurtulamadığı bir yük haline oluyordu. Bu arada onların şekildeki birlikteliği de ufalanıyordu. Postadan gelen cesaret kırıcı haberlerde onları her gün birbirinden uzaklaştırıyordu. Eğer kalan en son yetim evinden onlara Thomas'ın izne rastlanmadığı haberi gelirse aralarındaki son bağ da kopabilirdi ve bu hiç de ihtimal dışı görünmüyordu. Gücünün son zerresinde tüketmiş, tamamen ümitsizliğe düşmüş olan Maro bir öğleden sonra Lucy'nin matbaada olduğunu bilerek Arpin teyzeye gitti. "Ben buraya böyle beklenmeyen biri olarak geldim," diye özür diledi. "Beklenmeyen değil kızım," dedi Arpin onun mantosunu alırken. "Ben her gün geleceğini düşünüyordum." Teyzenin sesi kadınların affettiği veya cesaret vermek istediği zaman sahip oldukları gibi bir annenin ses tonuna benziyordu. Maro bu ses tonunu ne çok özlemişti. Peşinden mutfağa gitti. Arpin ona annesi Aznib Hanım'ı hatırlattı. Halbuki ne boy ne yürüyüş ve ne de jestleri bakımından her ikisinin beyaz saçlarından başka ortak bir özellikleri yoktu. Sadece sesleri aynıydı. Su hemen ısınır. İki kişilik koymuştum, bilmişim gibi. Arpin çayı doldurdu. Maro çok yakın olmalarına rağmen kuzeni Lucy'ye güvenme noktasına gelememişti. 29 yaşındaki hala ilk aşkını bekleyen genç bir kadın onun sorunlarını nasıl anlayabilirdi ki? Onun bir erkekle birlikte yaşamasını öğrenmiş, bunlardan bazıları ona kendi yaşamından daha kıymetli küçük küçük yaratıklar vermiş, o da onları kolundan tutmuş ve emzirmiş olan bir kadına ihtiyacı vardı, bir anneye. "Sevgili teyze," "psst," dedi Arpin ve işaret parmağını ağzına koydu. "Burada değil, salonda ve yemek odasında da değil. Buralarda duvarlar böyle bir şey için uygun değiller. Fincanını yanına al, gel." Maro'nun önünden yatak odasına gitti ve yeğeninin arkasından kapıyı örttü. "Burada konuşabiliriz. Burada duvarların kulakları yok." Çekilmiş perdeleriyle oda, gül yağı, tıraş sabunu, sandal ağacı ve naftalin kokan loş bir aydınlıktaydı. Bir şifon yer ve çift kişilik burmalı tahta yatağın kenarında iki komodin sıkışık duruyorlardı. Onlar ikon ve bir haçla süslenmiş duvarın önünde yatağın kenarına oturdular. Arpin çay fincanını komodinin üzerine koyabilmesi için büyük perzinin son pazarından beri sakladığı kurutulmuş zeytin yapraklarını özenle kenara itti. Maro mutfakta teyzeyi anlatmaya hazırken şimdi artık söze girecek cümle bulamıyordu. Düşmüş kafasıyla sinirli ellerini ovuşturdu. Arpin ellerini Maro'nun parmakları üzerine koydu ve sıktı. Alçak sesle konuştu. "Vartanlı olmuyor. O hiçbir şey anlamıyor. O hiçbir şey bilmiyor. Belki sen bunu ona söylemelisin. O akıllı ve çok hoşgörülü bir adamdır." Maro cevap vermedi. Zor duyulur bir sesle sormadan önce teyze derin nefes aldı. "Bu valiyi seviyor musun?" "Hayır." "Vartan'ı artık sevmiyor musun?" "Bu değil." Arpin hafiflediğini belli eden iç çekişini bastıramadı. Ama Maro başka hangi sebepten acı çekiyordu? Yeğeni söylemediği için sormaya devam etti. "Bizim bilmediğimiz Thomas'la ilgili bir şey mi var?" "Hayır." Arpin iki fincanı birden aldı ve birini Maro'ya verdi. Çay soğuyacak. İçtiler. Arpin yeğeninin gözlerinin içine bakmayı denedi ama o bakışını kaçırdı. "Vartan'la aranıza doğru gitmeyen nedir? O artık aynı adam değil mi?" "Hayır, ben değiştim. Ama Maro, daha önce bana gelip giden kadının aynısını ben sende görüyorum. Lucy bana senin, onun eski arkadaşı Maro'nun aynısı olduğunu söyledi." Bir yudum çay aldı ve devam etti. "Vartan da değişmedi ama sizin öncekinden farklı bir beraberliğiniz olduğu doğru. Aranızda ne var?" "Suskunluk, suskunluk teyze." "Suskunluk," diye tekrarladı Arpin. Şaşırmıştı da. "Suskunluk tek başına bir açıklama değildir. Anlamsız da olabilir, sakladığı bir şey de olabilir. Senin suskunluğun bana çok büyük bir mutsuzluktan kaynaklı gibi görünüyor." Arpin buraya kadar yardımcı olduğu görüşündeydi. Şimdi buzu kırmak yeğenine düşüyordu. Mauro fincanını koydu ve duvardaki haça baktı. Gözleri yaş doluydu. Arpin'in kalçalarına sarıldı ve titreyen bir sesle konuştu. Benim validen bir çocuğum oldu Arpin teyze. Arpin'in elindeki tabağın üzerindeki fincan zangırdadı. Teyze korkarak tekrar etti. Bir çocuk, bir oğlan, Nurhan. Mauro bu ismi telaffuz edince hıçkırmaya başladı. Başını onu kendine çeken teyzenin yuvarlak omzuna yasladı ve uzun süre acıyla ağladı. Arpin için şimdi her şey anlaşılır olmuştu. Mauro'nun ara sıra boş bakışı, dalgın yüzü, bilmeden sesinde yankılanan umutsuzluk. Yaşlı kadın daha fazla bir açıklamaya gerek kalmaksızın genç kadının uğradığı çözümsüz felaketin ağırlığını ölçtü. Bunun ne büyük bir zulüm olduğunu bütün varlığıyla hissedebiliyordu. Şefkatle Mauro'nun başını okşadı. Boğuk bir sesle zavallı küçük diye fısıldadı. Zavallı küçük. Onu sonsuza kadar kaybettim. Tanrı bana karşı niçin bu kadar zalim? Gitsin zulmünü başka yerde göstersin. Tekrar hıçkırmaya başladı. Tanrı'ya küfür demek olan bu sözleri benimsemeyen teyzenin koluna yapıştı. Bunu Tanrı duymamış ya da başkası duymuştu. İnsanların kalbini bildiği için bunu küfür saymazdı. İki çocuğu arka arkaya alınmış bir annenin kalbinden daha fazla acıyı hangi kalp çekebilirdi? Arpin yeğenini yatağa yatırdı. Hıçkırığı tutan çocuklara yapıldığı gibi yumuşakça sırtına vurmak için yanında kaldı. Mauro'nun bu ağır sınavı başarıyla vermesi için Bakire Meryem'e dua etti. Aynı anda iki oğlunu birden kaybettiği için paniklemiş bu anneye en azından büyüğünü geri vermesi için yalvardı. Mauro zaman zaman sakinleşti. Artık gizli derdini tek başına taşımak zorunda olmadığından beri yükü o kadar ezici değildi. Yana döndü, dirseğine dayandı ve ağlamış yüzünü dert etmeden teyzesine baktı. O bir melek gibi Arpin teyze. O yaramaz ama Thomas'a benziyor. Aynı gülen ağız, aynı büyük akıllı gözler. Kaç yaşında? 2,5. 6 yaşındaki bir çocuktan daha iyi resim çiziyor. Yeteneği var. Mauro dalgın bakışlarla oğlunu tarif ediyor. Olağandan daha hızlı geliştiğini anlatıyordu. Arpin'in aklına birkaç soru geldi ama yeğeninin derdini tekrar kanırtmamak için sustu. Nurhan'ın yanına almasını kim engellemişti? Onu geri almanın bir yolu yok muydu? Mauro da Nurhan'ın anısını canlandırmak, onu üzmek demekti. Teyze belki böylesi daha iyi diye düşündü. Vartan bu çocuğu nasıl kabullenirdi? Mauro ve bir başka adamın zoraki aşk ilişkisinin bir meyvesini. Siz benim için bir anne gibisiniz Arpin teyze. Size bunun için nasıl teşekkür etmeliyim? Derdin olduğu zaman bana gel. Bana istediğin zaman anne diyebilirsin. Bu beni sevindirir. Mutter diye tekrar etti Mauro. Teyzesinin buruşuk yanaklarını ve karışık alnını öpücüklere boğdu. Mauro salona döndüğünde vicdanı büyük bir yükten kurtulmuş duygusuna sahipti. Israplara yeniden dayanılmaz olursa burada yüreğini açabileceği bir insan bulurdu. Konuşmaları sakinleşmişti. Senin yerinde olsam ben Vartan'a söylerdim Mauro. Sanırım o zaman aranızdaki her şey daha kolay olacak. Mauro Arpin'e canı sıkkın baktı. Ona acı vermekten korkuyorum. O bir erkek ve erkeklerin namus konusunda ne kadar hassas olduklarını bilirsiniz. Ben onun çocuğunu kaybettim ve başka bir adama çocuk doğurdum. Arpin, Thomas'ı sen kaybetmedin diye itiraz etti. Bu düşünceyi kafandan atmalısın. Mauro'nun yüzü karardı. Bu o kadar kolay değil. Arpin onun omuzlarını tuttu ve hafifçe azarladı. Hayatta hiçbir şey basit değildir çocuğum. Bugün sen sadece kendi felaketini görüyorsun. Gelecekteki mutluluk için kendi kendine bir tohum diktiğini söyle. Tanrı ne yaptığını bilir. Senden istediği şeye dayanmak senin elindedir ve senin için hazırladığı hayra ulaşıncaya kadar dayanmak. Annen Azmi böyle yaşadı ve ben de böyle yaşamayı öğrendim. Tek yol budur. Mauro bu kör inançlara severek katılırdı. Bu felsefeyle hatta ölüm bile korkunç yüzünü kaybederdi. Aznif Hanım da gözlerini sonsuza kadar böyle ne beklediğini bilmeden yummuştu. Mauro Tanrı'nın hata yapmasının mümkün olduğuna az da olsa inanmakla yetinmeliydi. Zorlukları yenmek için aklına başvurmak zorundaydı. Mesropianların salonunda Nubar Balyan oturuyordu. Her zaman olduğu gibi dikkatli bir dinleyici bulmuşsa kitaptan konuşuyordu. Nütrelerini ayarlamasını, dinleyicilerin nefesini kesmesini iyi bilen doğuştan bir hatipti. Onda en küçük olay ayrıntılarla dolu ve konu dışından eklemelerle laftan lafa atlama tahtası olur, basit bir olay bile onun ağzında heyecan dolu bir maceraya dönüşürdü. Afyon'u sadece kısa İstanbul seyahatleri için terk etmiş olan o, sürgünde geçen son 4 yılını Kudüs'te geçirmiş, oradaki haberler için sonsuz bir malzeme biriktirmişti. Herkesin öğle yemeğinde bir araya gelmiş bulunduğu bu Paskalya pazarında Mesop ailesi, Vartan, Mauro ve Aram kulaklarını hatipe kaparttılar. Karısı Diruhi yanında oturuyor, ara sıra asıl hikayeden uzak belli bir detayı devam ettirip tamamlamayı deniyor veya onun eksik bıraktığını tamamlamak için lafa karışıyordu. Nubar onu susmaya davet etmek istediği zaman hafifçe öksürüyordu. Fakat o kocasından daha baskındı. Biraz sonra yapacağı yorum yapmaktan geri durmuyordu. Diruhi yıllarla birlikte şişmanlamıştı. Son kırmızı elbisesi cömert kesimine rağmen onun dolgun şeklini gizlemekte eksik kalıyordu. Ekine dolgun kolları elbiseden taşıyordu. Ablak yüzü burnunu daha kısa ve yuvarlak gösteriyordu. Şimdiki şişmanlığı sürgünde çektikleri sıkıntılar, Kudüs'te diğer Ermenilerle birlikte yaşadıkları zor yaşam koşullarına bağlıyor, Nubar'ın da az kilo almadığını buna kanıt gösteriyordu. Onu olduğundan daha kısa gösteren adamın kaslı vücudu bir yağ tabakası altında kaybolmuştu. Çok gurur duyduğu saçları gümüş grisi olmuştu ve kafatasının ortasındaki kelini gösterecek biçimde parlıyordu. Ancak çıkıntılı hareketlerinde, etkileyici sesinde ve sıcak bakışında bir değişiklik olmamıştı. Vartan, eskiden kardeşini karakterize eden o yaşama sevincinin ve coşkusunun zarar görmediğini keşfedince şaşırdı. Bu Nubar'dı. Başkalarına mendil açacak duruma gelmiş ama hayaller kurmaya bakıyor, bu güç durumdan kurtulmanın araç ve yollarını düşünüyordu. Tüm gücüyle bu hedefe ulaşmak için işe koyuldu. Kocası Kudüs'te içinde oturdukları harap odayı anlattıktan sonra Diruhi konuştu. Savaş dönemini bir sarayda geçirmek herkese bahşedilmez ki. Bu defa Nubar'ın öksürüğü ve kızgın bakışı geldi. Mesrop bu sözden hoşlanmadığını gösterdi. Paskalya bayramı aslında bir sevgi bayramıdır. Bir an suskunluk hakim oldu. Alpin kalktı ve Diruhi'den kendisini takip etmesini istedi. Gel sana cuma günü boyadığım yumurtaları göstereyim. Teyzesinin ses tonundan Diruhi ileri gittiğini, özünün kabahatinden büyük olacağını anlamıştı. Odadan çıktı, Maro hiç tepki göstermedi. Eltisinin antipatisi yeni bir şey değildi. Maro Balyan, ailesine geldiğinden beri Diruhi onu rakip görmüş ve Thomas doğduğunda bu kıskançlık doğruğa ulaşmıştı. Çünkü Diruhi çocuksuz kalmaya mahkumdu. Bugün zamanın vücudunda açık izler bıraktığı haliyle Maro'nun hala güzel ve şık olduğunu kabul etmek zorundaydı. Mesrop kızından bize aperatif getir diye rica etti. Biz Nubar ve Diruhi'nin geri dönüşüne kadeh tokuşturmak istiyoruz. Olayı unutturmak istiyordu. Onun için bu Paskalya bayramının büyük önemi vardı. Bu bayram Ermeni halkının çöküş tarihinin sonu için bir semboldü. Ermenistan'ın yeniden doğuşu içinde. Tek hoşuna gitmeyen şey Fransız ordusundan izin almayı başaramayan büyük oğlu Barkev'in ve yaşadığına dair hiçbir ipucu bulamadıkları Thomas'ın yokluğuydu. Ama bu şimdi burada toplanmış olanların Tanrı'ya şükretmeleri ve 40 günlük balıksız ve etsiz geçen oruçtan sonra doyasıya yemelerini engellemedi. Nubar, Vartan'ı kucakladı ve sinirlice güldü. Filistin'den bir Fransız yük gemisiyle geçen gece gelmişti. İnsansız bir rıhtımda yeniden ortaya çıkmıştı. Kafası hala karmakarışıktı. Yorgunluklarına rağmen iki kardeş sabah saatlerine kadar sohbet ettiler. Birbirlerine olan sempatileri bunca ayrılık yıllarından sonra bile güçlü kalmıştı. Eski güveni yeniden kazanmak için ortak anılarını tazelediler ve geleceğin sorunlarını konuşmayı sonraya ertelediler. Diruhu'nun attığı yanlış adım, Nubar'ın dilini o kadar tutmuştu ki, şimdi artık Mesrop ve Aram gibi Diran ve Maro'da sohbet etme imkanına kavuşmuşlardı. Amca oğlana matbada daha dikkatli çalışması gerektiğini söylüyor, günün birinde işin sahibi veya en azından yöneticisi olma imkanını ve ihtimalini ima ediyordu. Aram onu bağrına basan Mesrop'u kızdırmak istemiyordu ama tüm hayatını bir atölyenin sıkışıklığı içinde geçirmek niyetinde değildi. Ermenistan'da onu maceralar ve değerli görevler bekliyordu. Bu en azından Diran'ın sözlerine göre böyleydi. Maro kuzenine yetim evindeki çalışmasını anlatıyordu. Diran onu ilgiyle dinliyordu. Bir dostu Antep'teki misyona uğramış ve oradaki valinin bir Ermeniden çocuğu olduğunu öğrenmişti. Burada söz konusu kadının Maro olduğu açıktı. Kimseye anlatmamış ama Vartan ve karısı arasında niçin bu kadar çok sorun olduğunu bu hikayeyi öğrenir öğrenmez anlamıştı. Bu olay ona kuzenini daha sevilmeye değer gösteriyordu. Çünkü onun çaresizliğini canlı olarak hayal edebiliyordu. Dinleyicisini kaybeden Nubar Vartan'a eğildi. Derviş diye çağırdı alaycı bir sesle. Bu derviş sana çok benziyor. Senin için çok endişe ettim. Ama içimde bir ses bana diyordu ki onu o kadar çabuk halledemezler. O kurnaz bir tilkidir ve haklı çıktım. Tekrar güldü ama sonra alnına dikey bir çizgi oturdu ve ciddileşti. Sen o halde bizim tarlaları gördün. Bu soru diğerlerinin sohbetinden neredeyse duyulmaz olduğu halde genel dikkati uyandırmaya yetti. Yere bir iğne düşse duyulabilirdi. Vartan söyleyecekleri bir ölüm kararı gibiydi. Tarlaların dörtte üçü bakımsız ve sulama kanalları kum dolu. Yeniden tarım yapmak için iyi bir çalışma ister. Mesrop, ''Niçin sadece bir imkandan söz eder gibi konuşuyorsun Vartan?'' diye sordu. ''Ekrem Efendi'' diye biri tarlalarımızın üzerine oturduğu için. ''Ben hükümetin onu oradan çıkarmak isteyeceğini hayal edemiyorum.'' Mesrop, Nubar'ın kardeşinden dinlediklerini kafa sallamayla onayladığını görünce heyecanlandı. ''Hayır, bu mülkü babanızdan miras aldınız ve o nesillerden beri sizin ailenizin malıdır. O sizden öyle kolayca alınamaz. Bu zaten oldu.'' dedi Nubar sakince. ''Binlerce arazi, dükkan, ev Ermenilere sebepsiz terk ettirildi. Bunlar memurların eline geçti. Vartan gibi ben de Osmanlı hükümetinin bu insanları niçin koruduğunu bilmezdim.'' Vartan ve Nubar'ın karamsarlık anlatan tavırlarından hayal kırıklığına uğrayan Mesrop, canlı bir bakışla düşüncesini almak için Diran'a döndü. Oğlu, ''Sanırım.'' diye cevap verdi. ''Kuzenlerim haklı.'' Mesrop, diğerler için anlaşılır olan şeyi reddetti. ''Peki yağmalanan Ermeni mallarının geri verilmesi için bir komisyon hala yok mu? Ya da?'' ''Çalışmalar ilerlemiyor.'' dedi Diran ve çok şey ifade eden bir hareket yaptı. ''En iyi ihtimalle arazi ve emlaklar için tazminat ödenebilir.'' Ellerinde bardaklar ve bir tepsi tutan Lucy ve Diruhi kapıda durdular. Mesrop korkarak Vartan'a döndü. ''Sivas'taki mülkünü geri almak için girişimde bulunmak istemiyor musun?'' Maro derinden bağırdı. ''Biz asla oraya geri dönmeyeceğiz ama onu almalılar.'' Kocasının yerine cevap verdiğine hemen pişman oldu. Kızararak ona baktı. Vartan ona anlayışla göz kırptı. ''Evet, durum Maro'nun söylediği gibidir.'' Kendini kanının tepkisiyle cesaretlenmiş hisseden Diruhi yorum yaptı. ''O haklı. Biz de Afyon'a geri gitmek istemiyoruz. Değil mi Nubar?'' Niyetlerinin karısı tarafından böyle uygun olmayan bir anda doğrudan doğruya açıklanmasına kızan Nubar kafasının kel yerini okşadı ve uzun bir saç tutamıyla kısmen örttü. Nubar'ın sinirlenmesinden anlam çıkaran Mesrop, ''Bu doğru mu?'' diye sordu. Elini göğsüne koymadan önce sağ eliyle çıkıntılı bir hareket yaptı. ''Beni tanırsınız. İlk engelde pes eden bir adam değilim. Toprağı bol olsun, babamdan da kaybedilmiş bir şeye saplanıp kalınmaması gerektiğini öğrendim.'' Mesrop anlamamış gibi yaptı, gevşemedi. Nubar'a sordu. ''Ne düşünüyorsun? Arazimizi uygun bir fiyata satmayı denemek istiyorum. Vartan ve ben aynı fikirdeyiz.'' Amca bundan memnun olmamıştı. Devam etti. ''Ya sonra?'' Nubar kafasını öteye beriye salladı ve yumuşak bir cevap verdi. ''Ya?'' Diruhi dilini tutamadı, heyecanlandı. ''Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyoruz. Bu ülkede, burada daha fazla yaşamak istemiyoruz. Her zaman yeni şiddet olayları olabilir. 1895, 1915, her kuşakta bir kez. Yerel katliamları saymazsak tabii. Hayır, Nubar ve ben hayatımızı, ertesi gün yaşayıp yaşamayacağımızı her akşam sormak zorunda olmadığımız bir yerde mutlu yaşamak istiyoruz. Gelenekleri iyi bilen Mesrop, genç neslin kadınlarının giderek artan şekilde kocaların işlerine karışarak özgürlüğü istismar ettiklerini düşünüyordu. Nubar'ı gösterdi ve Diruhi'ye sert bir bakış fırlattı. ''Ben Nubar'la konuşuyordum.'' Kadın kırıldı, sırtını döndü ve içki servisi yaptı. Kardeşini ve karısının niyetine tıpkı Mesrop gibi şaşıran Vartan, Nubar'a sıkıştırmak için baktı. O öksürüyordu. Karısının konuştuğuna ne ekleyebilirdi ki? Nubar'ın düşündüklerini Diruhi'ye özetlemiş, hatta Nubar'ın ona söylediği bazı sözleri aynen tekrarlamıştı. Belki amca sorunun maddi sebepleri varsa daha geniş bir hoşgörüyle karşılayabilirdi. Aşağıda girişim heveslisi bir adam için çok uygun fırsatlar var. Ben bir ithalat ihracat işi düşünüyorum. Barkev'in New York'ta pek çok ilişkisi var. Ben Kudüs'te de bazı bağlantılar kurdum ve biz ikimiz birlikte... Amcası sözünü kesti. Barkev mi? Onun bununla ne ilgisi var? Nubar ona planlarını anlatmakta boşboğazlık etmişti. Bağlantısı olmayan bir cevap ararken amcalısı endişeli devam etti. ''Barkev New York'a geri dönmeyi mi düşünüyor? Sana bunu mu söyledi?'' Nubar kuzeniyle arasındaki bir mektuplaşmada ticari bir ortaklıkta anlaştıklarını itiraf etmekten kaçındı. ''Doğrudan değil ama ben onun oraya geri dönebileceği ihtimalini göz önüne alıyorum.'' Mesrop yeğeninin bu açıklamasından hiçbir şey anlamadı ve sabahtan beri üzerinde olan neşesini kaybetti. Büyük oğlunun İstanbul'da kalmasının bütün kalbiyle umuyordu. Çünkü şimdi artık o Amerika Birleşik Devletleri'nde Balyanların Afyon satış temsilcisi olarak çalışamazdı. Her iki oğlu birden onu terk edebilirdi. Bu nedenle bu yemek bile onun açısından anlamını yitirmişti. Eğer işçileri ve dostları öğleden sonra ona Paskalya ziyaretine gelirlerse nasıl bir yüzü olacaktı? Kapıya döndü ve karısının bakışını aradı. Onun yemek odasında olduğunu bulaşıkların tıkırtısından duydu. ''Yemeğin hazır olup olmadığına bir bakmak istiyorum.'' dedi. Alpin'in yanında yardım ve teselli bulmak için odadan çıktı. Diruhi tekrar kocasının yanına oturdu. Amcanın güvensiz sesi onu şaşırttı. ''Neyi var? diye öyle orta yere sordu. O Barkev'in yurt dışında yaşamasına alışmış olmalı. Diran derin bir iç çekti ve açıkladı. Gündemimde olan Ermenistan'a seyahatim onu çok etkiliyor. Barkev'in geri döneceği inancıyla teselli bulmuştu. Nubar bir şeye çözüm bulmak için uzun zamana asla ihtiyaç duymazdı. Babanı ve anneni niçin Ermenistan'a yanına almıyorsun? Bunu onlara ben de önerdim. Fakat babam yaşlı bir ağacın artık yeşermeyeceğini söyledi. Bunu anlamak gerekir. Onlar burada doğdular. Ayrıca Ermenistan onlar için sadece söz edilen bir yer değil, aynı zamanda dünyanın sonu da. Vartan, en iyisi bugün ayrılıklardan konuşmayalım. Mesrop amca ve Arpin yeniden kavuşmaları kutluyorlar dedi. Amcanın geri gelmediğinden emin olduktan sonra sesini alçaltarak kardeşine sordu. Kararın kesin mi Nubar? Evet, ne zaman? Ben önce arazilerimiz için tazminat almayı denemek istiyorum. Bu birkaç ay sürer diye düşünüyorum. Ve sen Vartan, sen bana hala gelecekle ilgili planlarından hiç söz etmedin. Vartan'ın bakışı Maru'nun korkan bakışlarıyla karşılaştı. Bizim şu anda sadece tek hedefimiz var. Thomas'ı tekrar bulmak. Sonra ikircikli olduğunu ifade eden bir tavırla kesti. Çünkü Mesrop geldi ve onları masaya davet etti. Amca soğukkanlığına yeniden kavuşmuştu. Muhtat dualardan sonra titremeyen bir sesle devam etti. Efendimiz, Yüce Tanrı, bu yeniden diriliş gününde burada toplananlar senin sevginle ve kutsal adınla yetiştirmek üzere senden çocukları Thomas Balyan'ı istiyorlar. Amin. Herkes haç çıkardı ve hareketsiz oturdu. Nihayet Vartan bardağını kaldırdı ve suskunluğu bölerek konuştu. Bize sevgilerini veren Arpin teyze ve Mesrop amcaya. Diğerleri içki sohbetine katıldılar. O zamana kadar tek söz söylememiş ve aperatiften yeteri kadar içmiş olan Aram konuştu. Hepinize benim biricik aileme. Arpin onun kolunu tuttu. Sen bizim oğlumuzsun Aram. Bu yüzden sana diğer oğullarıma her zaman verdiğim öğüdü vermek istiyorum. Çok alkol içme. Ama bugün kutluyoruz dedi Mesrop. Bırak biraz içsin. Amcanın bu iyi hali sadece bir oyundu. Böyle olmakla birlikte bu Paskalya yemeği bu evden uzun süreden beri eksik olmuş neşeli bir bayram yemeğini engellemiyordu. Masa yoldaşları karşılıklı birbirine karışan, çeşitli konularda birbirine giren birçok konuşmayı aynı anda yaptılar. Maro hiç konuşmuyor, hatta neredeyse dinlemiyordu. Nubar'ın ülkeyi terk etme kararını ve Diruhi'nin onu önceki kırılgan dünyasına geri götüren, kendi korkularını açıkça tarif eden sözlerini düşünüyordu. Dün gece onu sürgün kafilesine geri götürmek için kapıdan giren zaptiyelerin korkusuyla uykudan uyanmıştı. Her şey baştan başlamalıydı. Vartan'ın tutuklanması, annesinin ölümü, Rıza Bey, Thomas'ın kaybolması, Nurhan'dan ayrılışı. Bu karabasanlar denecek, ruhu günün birinde huzura kavuşacak mıydı? Onu ezen bu kırılgan dünyaya iki kimlikli oluşu da dahildi. Vartan ve o eski sevgilerini yaşatmayı başaramıyorlardı. Vartan onu keşfetmek için başlangıçta gösterdiği gayretten gene onun yüzünden vazgeçmişti. Maro kendini içine kapatmış, ondan uzaklaşmasına sebep olan yazılarını vermişti. Eğer bu böyle giderse onlar beraberlikleri, sevgi yerine alışkanlıkları dayanan bilinen çiftlerden biri olacaklardı. Baktı, düşünceleriyle bir kez daha başka bir yerde olduğundan emin olan Vartan onu gözledi. Maro bakışını kaçırdı, ona acı veren şeyi nasıl anlatmalıydı?